satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Ankara'dan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Nuri Göktaş ile birlikte ben Bilal Çetin, Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün satır arası programında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Manbij konusunda yeni yol haritasında nasıl bir uzlaşmaya varıldı? Manbij'de bundan sonra gelişmeler nasıl olacak, bunları değerlendireceğiz. Ve 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kaldı. 24 Haziran seçimlerine yaklaşırken meydandaki tartışmaları da masaya yatıracağız. Bugün programımızda bir konuğumuz var. Sabah gazetesi Başbakanlık muhabiri Ahmet Topal. Ahmet, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyiciler, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Manbij konusunda yeni bir yol haritası belirlenmişti. Ve dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte Washington'da bir araya geldi. Ve Washington'daki görüşmede Manbij konusunda yeni yol haritasında uzlaşmaya varıldı. İki Dışişleri Bakanı'nın yaptığı görüşmede Manbij'deki PYD-YPG teröristlerinin çıkartılması konusunda bir takvim belirlendi. Ve bu takvim önümüzdeki günlerde parça parça hayata geçirilecek. Ahmet, tabii şimdi Manbij'de belirlenen yol haritası önemli. Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdi ve Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin merkezi ele geçirildi. Afrin etrafı ele geçirildi. Daha önce de Fırat Kalkanı Harekatı ile Elbap bölgesi harekete ele geçirilmişti. Ve Fırat'ın batısında tek Manbij kaldı PYD-YPG kontrolünde. Amerika Birleşik Devletleri Manbij'de PYD-YPG kontrolüne müsaade ediyordu. Onların orada konuşlanmasına izin veriyordu. Ama Türkiye Manbij'deki PYD-YPG teröristlerinin oradan çıkartılmasını ısrarla söylüyordu. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda ortak çalışma grupları oluşturulmuştu. Bu grupların ortak çalışma gruplarının çalışmaları neticelendi. Ve dün Dışişleri Bakanları Washington'da bir araya geldi ve bu görüşmede karara bağlandı. Bir yol haritası belirlendi. Şimdi bu yol haritası neler getiriyor, onları konuşarak başlayalım.
Evet, öncelikle Manbij konusunda masaya oturulduğunda böyle bir Türkiye açısından hızlı bir sonuç alınması açıkçası beni şaşırttı. Amerika daha önceden alışkın olduğumuz üzere hep bir oyalama taktiği, ama burada Türkiye'nin diplomasisi sonuç vermiş bence. 6 aylık bir dönem içinde bunun çözülmesi için Amerika tarafı bir teklifte bulunmuş ama Sayın Mevlüt Çavuşoğlu kabul etmemiş. Bunu 90 gün gibi bir süre içinde Manbij'i tamamen PKK-PYD teröründen temizleyecek bir yol haritası karşımıza çıktı. Önümüzdeki 10 günlük süreç bir kritik. Çünkü 10 gün içinde bir hazırlıklar tamamlanarak sahada hareketlenmeyi görebileceğiz anladığımız kadarıyla. Haziran ayı sonuna kadar da Mehmetçik, Manbij'de fotoğraf karelerine bu yansıyabilir. PKK-PYD'nin orayı terk etmesine eşlik edecek. Sahada yerinde izleyecek anladığımız kadarıyla. Ve bu esnada Amerikalıların işte PKK-PYD'nin bugün yaptığı gibi biz burayı boşalttık, boşaltıyoruz yalanlarına Türkiye sahada gerçek mi değil mi bizzat gözlemlemiş olacak. PKK-PYD bugün anlaşma sonrası çekiliyoruz açıklaması yaptı ama Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber var sahadan, bilgiden, yerelden. Diyor ki çekilme yok. Aksine Manbij'in batı noktasında, yani bu Fırat Kalkanı bölgesine yakın noktadaki örgütün tahkimatının devam ettiğine yönelik bir bilgi var. Manbij Türkiye için önemli. Neden önemli? Fırat'ın, sizin de dediğiniz gibi, Fırat'ın batısındaki PKK-PYD'nin elindeki tek nokta. Türkiye önce Fırat Kalkanı'yla, sonra Zeytin Dalı Harekatı'yla Fırat'ın batısını güvenli hale getirdi ama sonuçta PKK-PYD'nin Manbij'de olması Türkiye için, oraya dönen siviller için hala bir tehdit unsuru. Türkiye bir anlamda Manbij izleyip göreceğiz. Eğer yol haritası Amerika tarafından samimi olarak uygulanırsa PKK-PYD kısa süre içinde belirlenen takvimde Fırat'ın doğusuna geçerse bu şu demek oluyor. Türkiye tarafından PKK-PYD'ye yönelik bir surat avı bence. Çünkü Manbij'i terk edince Türkiye için her şey bitmiş olmayacak.
Fırat'ın yani, doğusuna geçmiş
Fırat'ın olacak. Fırat'ın doğusundaki bir sürek avı diyelim biz buna. Bu devam edecek. Bu Rakka ve Kobani içinde uygulanacak Münbiç anlaşması, Amerika ile varılan yol
açısı. Tabii şimdi burada önemli olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile Münbiç konusunda aynı ortak noktaya gelmiş olması önemli, evet, bir aşama. Çünkü Türkiye günlerden beri sürekli Münbiç'teki PYD-YPG teröristlerinin temizlenmesi gerektiğini ifade ediyordu. Hatta Afrin bölgesindeki PYD-YPG teröristlerinin de oradan çıkarılması gerektiğini ifade ediyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda bu konuda bir görüş farklılığı vardı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri PYD-YPG'lileri terörist olarak görmüyordu. Hatta onlara silah ve lojistik destek de sağlıyordu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktaya gelmiş olmasında, sen de biraz önce ifade ettin, Türkiye'nin kararlılığı, evet, ve diplomatik başarısı önemli bir etken. Çünkü Türkiye dedi ki Afrin'deki PYD-YPG teröristlerini oradan çıkart. Çıkartmazsam ben kendim gelir çıkartırım dedi. Evet. Ve bu kararını da gösterdi. Zeytin Dalı harekatını gerçekleştirdi. Afrin'deki PYD-YPG teröristlerini temizledi. 5000'e yakın PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bir kısmı da kaçtı oradan, Münbiç'e, evet, kaçtılar. Şimdi Türkiye Afrin'deki teröristleri temizledikten sonra sıranın Münbiç'e geldiğinde ısrarla ifade etti. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptıkları her açıklamada Afrin'den sonra sıra Münbiç'te dediler. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin buradaki kararlılığını gördü. Yani Zeytin Dalı harekatıyla nasıl Afrin'i temizlediyse Münbiç'te de PYD-YPG'li teröristleri temizleyecek konusundaki kararlılığını gördü. Ama tabii Münbiç'te şöyle bir şey de var. Münbiç'te bildiğim kadarıyla Amerikan askerleri de bulunuyor.
Fransız artı Amerika.
Amerikan askerleri ve Fransız askerleri de bulunuyor. O nedenle Münbiç önemli. Yani Türkiye'nin Münbiç'e yönelik Afrin'de olduğu gibi bir askeri harekat düzenlemesi sadece PYD-YPG'li teröristlerle karşı karşıya gelmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda oradaki, evet, Amerikalı ve Fransız askerlerle karşı karşıya gelmesinin anlamına da geliyor. Ama Türkiye bu konuda net, evet, tavır koydu biliyorsun. Dinleyicilerimiz de biliyorlar. Münbiç'te dediler, biz PYD-YPG'li teröristleri Münbiç'ten de temizleyeceğiz. Eğer karşımıza Amerikalı askerler de çıkarsa onları biz PYD-YPG'li terörist olarak kabul ederiz ve onlara da gereğini yaparız dedi. Türkiye'nin kararlılığını ortaya koymasından sonra Amerika Birleşik Devletleri masaya oturmaya mecbur kaldı.
Evet.
Ve masaya oturuldu. Şimdi bir plan belirlendi ve bu plan dahilinde Münbiç'teki PYD-YPG'li teröristler temizlenecek. Dışişleri Bakanımız bugün bir sabah basın toplantısı düzenledi. Dedi ki bu Münbiç'le de sınırlı kalmayacak. Arkasından Kobani ve Rakka.
Evet.
Orayı da temizleyeceğiz dedi. Fırat'ın doğusu da temizlenecek dedi. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ısrarla vurguladı. Dedi ki Türkiye'nin güney sınırında, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Çünkü bu bizim Türkiye'nin bir güvenlik sorunudur. Bu güvenlik sorununa asla müsaade etmeyeceğiz. Bu güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için gereğini yapacağız. Şimdi bir anlaşma noktasına gelinmiş olması önemli. Tabii burada şimdi merak edilen şu. Yani Münbiç'ten PYD-YPG'li teröristler çıkınca Münbiç'in yönetimi nasıl olacak? Münbiç'te nasıl bir yönetim bekleniyor bundan, evet, sonra?
Öncelikle daha önceden Münbiç halkı Türkiye'nin bir an önce Münbiç'e gelip terörü temizleyip kendilerine yardım etmesini beklediği için, hı hı, geri planda Münbiç dışına çıkmış olan Münbiç halkı, ÖSO içindekiler olsun, diğer siyasi önde gelen muhalifler olsun, PKK-PYD sonrasına aslında bir hazırlık yapıyorlardı. Hı hı. Şimdi bu hazırlık noktası oluşturulan taslak, yerel yönetim nasıl olacak, içerideki yerel güçler nasıl olacak, bu Amerika ile Türkiye'nin buna onay vermesi durumunda bu uygulanabiliyor. Hı hı. Ama eğer olmazsa Türkiye şunu bir defa istemiyor. Benim de bölgeden aldığım bilgiler, PKK-PYD çıksa bile Münbiçli olup da Arap olup PKK-PYD ile hareket eden bir sürü savaşçı var bölgede. Hı hı. Bunların durumu ne olacak? Türkiye hiçbir şekilde PKK-PYD ile birlikte hareket etmiş hiç sivil veya militan hiç kimseyi yeni sistemin içinde istemiyor. Hı hı. Yeni yapılanmanın. Bu konuda da kararlı ve oluşturulacak yeni bir güç ordu niteliğinde olmayacak benim anladığım kadarıyla. Çünkü Amerika, Mehmetçik ve Amerikan ordusu sahada bir ordu gücü olarak bir denetleme, çatışmasızlık anlaşılan yol haritasını uygulama noktasında sahada olacaklar. Onun dışında yereldeki güçler için yeniden bir aid donat gündeme gelecek anladığım kadarıyla. Bu da bir ordu noktasında değil de polis gücü noktasında Münbiç'te güvenliği sağlamak üzere bir adım atılacak. Amerika bu noktaya gelmesinde Amerika'nın bu noktaya gelmesinde bence en önemli nokta, eğer Amerika ile anlaşılmasaydı zaten Türkiye'nin bir kendi yol haritası vardı Münbiç'i temizlemek üzere. Yani kulağımıza duyduğumuz, bize gelen bilgiler, Fırat Kalkanı'nın yıl dönümünde Türkiye Münbiç'i temizlemek için harekete geçebilir şeklindeydi. Amerika ile görüşmeler yapılacaktı. Eğer sonuçsuz kalırsa bu anlaşma sağlanamamış olsaydı Türkiye kararlıydı. Amerika sahadaki çatışma riskini gördü. Türk askeri ve Mehmetçik arasındaki çatışma riski doğdu. Bunu bildiği için anlaşmaya gitmek zorunda kaldı anladığım kadarıyla. Ve sonuçta gelinen noktada diplomasinin getirdiği bir Türkiye'ye getirdiği bir zafer gibi duruyor şu an. İnşallah sahada da uygulamada da bir aksaklık olmaz ve
ben sadece diplomasinin getirdiği değil tabii. Burada Türkiye'nin kararlılığı da önemli. Zeytin Dalı Harekatı mesela bölgedeki dengeleri bozmuş durumda şu anda.
Elimizi güçlendirdi.
Türkiye'nin kararlılığını gördüler. Tabii diplomasi, askeri sahada atılan adımlar, istihbarat anlamında atılan adımlar, Türkiye'nin bu konudaki kararlı duruşu Amerika Birleşik Devletleri'ni Münbiç konusunda Türkiye ile masaya oturmaya mecbur etti.
Evet.
Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de aslında Suriye konusunda zor durumda şu anda. PYD, YPG ile iş tutuyor, Fransa ile iş tutuyor. Ama öbür tarafta Rusya ve İran var, rejim var. Fırat'ın batısında Türkiye kararlılığını ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri yalnız kalmış durumda. Anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir görüş farklılığı ortaya çıktı. Yani PYD, YPG ile iş tutmak yerine artık Türkiye ile iş tutma noktasına geldiler anladığım kadarıyla. Sadece Afrin'de ve Münbiç'te değil, Fırat'ın doğusunda da, Kobani'de de, Rakka'da da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ortak hareket edecek gibi gözüküyor bundan sonra.
Evet.
Ama burada tabii şu da önemli. PYD, YPG'ye verilen silahlar var. Bu silahlar ne olacak? Merak edilen konu bu.
Amerikalılar toplayacağız diyor. Anlaşmaya göre PKK, PYD'liler Membiş'ten çekilirken silahları da bırakacaklar. Ama burada asıl soru, Amerika'nın verdiği 5000 tıra yakın silahın ne kadarı Membiş'teydi? Bu silahların ne kadarını bırakıp gidecekler? Şimdi 5000 tır silahın 500 tanesini, 1000 tanesini bırakıp giderlerse Türkiye için bu tehdit ortadan kalkmış olmayacak. Fırat'ın doğusundaki militanların elinde hala Amerikan silahları olmuş olacak. Yani Membiç'ten sonra Türkiye hızlı bir şekilde diğer Rakka olsun, Kobani olsun, buraları da temizlemek zorunda. Buralara müdahale edilmesi gerekiyor. Yoksa haritaya baktığımızda Suriye'nin hala büyük bir çoğunluğunu PKK-PYD'nin kontrolünde. Yani güney sınırımızın büyük bir kısmı tehdit.
Suriye'nin kuzeyi yani şu anda. Fırat'ın doğusundaki kısmı PKK-PYD'nin kontrolünde. Ve yani Türkiye'nin şu anda sınır komşusu bir terör devleti olmuş durumda.
Evet. Burada bir de aslında dikkat çekmemiz gereken bir nokta Fransa. Fransa Suriye'de rol kapabilmek için, 100 yıl öncesindeki pozisyonunu korumak için tekrar apar topar hatırlarsınız. Suriye'ye özel kuvvetlerini göndermişti. 300 kadar denilmişti. Tam sayıyı hatırlayamadım şimdi ama bunlar da PKK-PYD'yi koruyan görüntüler ortaya çıkmıştı. Fransızlar da hala orada. Şu an Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylediği üçüncü ülkeler hiçbir şekilde bu Membiç konusundaki anlaşmaya dahil olamayacak. Yani İngiltere olsun, Fransa olsun, Belçika olsun hiç kimse sahada olmayacak. Bu noktada Fransa bir boşluğa düşüyor aslında burada. Sahada ama yeni pozisyon içine giremiyor. Bu noktada Fransızlar için üzücü bir durum. Aktif olmak için Suriye'ye girdiler ama yeniden şekilleniyor. Türk askeri oraya girecek. Fransızlar orada kalır mı? Başka bir yere çekilir mi? Bu da önemli bence.
Evet. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Membiç konusundaki yeni yol haritasını değerlendirdik. Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. satır arası programı devam ediyor. Konuğumuz Sabah Gazetesi Başbakanlık Muhabiri Ahmet Topal. Ahmet, şimdi tabii 24 Haziran seçimlerinde yaklaştı. Şurada çok kısa bir süre kaldı. Ne kadar kaldı? 19 gün galiba. Evet. Türkiye koşar adım seçimlere gidiyor ve miting meydanları da iyice ısındı. Cumhurbaşkanı adayları günde 2-3 tane miting yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan batıda miting yaparken Başbakan Binali Yıldırım doğuda miting yapıyor. Cumhurbaşkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce günde birkaç tane mitingde konuşuyor. Televizyon programları yapıyorlar. İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Saadet'in Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamoğluoğlu da sürekli miting meydanlarında. Ve meydanlar ısındıkça siyasetin nabzı da atmaya başladı. Hızlı hızlı atmaya başladı. Ve meydanlardaki tartışmalara baktığımız zaman karşılıklı polemikler yaşandığını görüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti kanadıyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında. Tabii bu tartışmalar seçim ortamının olağan tartışmaları, her seçimde yaşadığımız, gördüğümüz tartışmalar. Şimdi bu tartışmalardan birincisi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından gündeme getirilen bir iddiaydı. Terörist başı Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden usulüne uygun olarak istenmediği iddiası. Ve bu konuda Muharrem İnce bir Amerikalı'dan telefon aldığını iddia etti. Amerika'dan aldığı telefon kapsamında çıktığı televizyon programında dedi ki Fethullah Gülen'i usulüne uygun olarak istemediler. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanlığı hemen açıklama yaptı. Dedi ki biz Fethullah Gülen'i usulüne uygun olarak istedik. Belgeler de ortada. İstiyorsan gel belgeleri Adalet Bakanlığı'nda izle, incele. Dün de Adalet Bakanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki milletvekili, iki de avukat gitti. 5 saat süreyle belgeleri incelediler. Ve bütün belgeleri incelediler ama bir açıklama yapmadılar belgeler konusunda. Bir rapor hazırlayacaklarını, bu raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sunacaklarını ifade ettiler. Ben tabii bu rapordan olumlu bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani CHP'nin hazırladığı raporda Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden usulüne uygun olarak istendiğini tespit ettik. Bütün belgeler yerindedir. Ve Amerika Birleşik Devletleri Fethullah Gülen'i bu belgelere göre Türkiye'ye iade etmelidir şeklinde bir rapor çıkmayacak CHP'den. Evet. Yanlış mı düşünüyorum?
Bence de zaten en başına sarıp düşünürsek Sayın Muharrem İnce bir televizyon kanalına bağlanıp bir bunu iyi kaydedin, iyi dinleyin, önemli bilgi paylaşıyorum diyerek böyle bir iddiayı televizyonda söylemesi, yani şunu beklerdim ben açıkçası, böyle bir Amerikalı, eğer varsa gerçekten öyle bir Amerikalı sizi arıyorsa bir Adalet Bakanlığı'ndan birilerine ulaşıp bu iddiayı sorup yani Türkiye'nin gündemine gelebilecek önemli bir iddia. Bunun doğruluğunu önce Adalet Bakanlığı üzerinden, çünkü Sayın Bekir Bozdağ da dün söyledi. Türkiye'nin Fethullah Gülen'i nasıl istediğini, nasıl bir yöntem izlediğini en iyi Adalet Bakanlığı'nın bilebileceğini söyledi. Adalet Bakanlığı olur, danışmanlarını yönlendirebilirdi. Bu iddianın gerçek olup olmadığını sorabilirdi. Sormadan böyle bir apar topar televizyonda bunu söylemesi onu büyük bir açığa düşürdü bence. CHP heyeti de dün inceleme yaptı ama mutlaka CHP'nin alışılagelmiş siyasetini bildiğimiz için Sayın Bekir Bozdağ hakkını vermelerini bekliyoruz dedi. Ama illa kenarından köşesinden bir şey bulup da ama siz bu eksik olmuş, bu yanlış olmuş vesaire bütün fotoğrafın bütününü görmek yerine o fotoğrafın kenarındaki yırtıkta onunla bununla uğraşıp böyle bir rapor hazırlama çabasına girerlerse tabii bu CHP için pek iyi bir şey olmayabilir. Evet. Sayın Muharrem İnce yani İddialı bir şekilde gündeme getirdi çünkü. Evet. Onların raporunu merakla bekliyoruz açıkçası.
Şimdi tabii Muharrem İnce'nin bu iddiası önemliydi. Ama bu iddiasını Amerikalılar kendisine söylediği zaman sen de biraz önce ifade ettin. Adalet Bakanlığı arayıp sorması gerekirdi. Ya bana böyle bir iddia geldi. Belgelerin eksik olduğuna ilişkin nedir ne değildir? Bana bir bilgi verir misiniz deseydi Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanımız, Adalet Bakanlığı bürokratları gerekli bilgileri, belgeleri kendisine verirdi. Ama Muharrem İnce bunu yapmadı. Amerikalı kendisini arayınca, tabii o Amerikalı da kim bilmiyoruz şu anda. Açıklamadı o Amerikalı'yı.
Şey olabilir, Amerika'da yaşayan bir sürü Türk vatandaşı var.
Ha, tabii onlardan birisi de olabilir. Yani onlar da Amerikalı kabul ediliyor. Onlardan biri de olabilir. Onu açıklamadı. O bilgi belgeleri isteyebilirdi. O belgeleri inceledikten sonra çıkıp derdi ki tamam, ben o bilgi belgeleri inceledim. İddialar doğru değildi veya iddialar doğruydu diyebilir. Ama Muharrem İnce bunu yapmadı. Anında televizyon kanalına canlı yayında bağlandı ve dedi ki Amerikalılar beni aradı, bu belgeler eksik, Fethullah Gülen'in usulüne uygun istememişiz. Tabii bu çok yanlış bir siyasetti, yanlış bir politikaydı. Şimdi CHP'nin hazırlayacağı raporu ben merak ediyorum. Ve o raporda muhtemelen de diyecekler ki bu bilgi belgeler eksikti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce doğru söylüyordu. Tabii bu kime yarayacak? Bu
Amerikalılara.
Amerikalılara yanayacak ve FETÖ'ye yarayacak. Aynen. Çünkü Amerikalılar diyecek ki biz usulüne uygun olmadığını söylüyorduk zaten. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de ve CHP de bunu teyit etti diyecek.
Evet.
FETÖ'cüler de çıkıp diyecekler ki zaten onların iddiası 15 Temmuz darbesini Fethullah Gülen ve FETÖ'cü teröristler yapmadı. O nedenle suçlu değil zaten Fethullah Gülen ve usulüne uygun olarak da istenmediğini biz de söylüyorduk. Zaten usulüne uygun olarak da istenmediği ortaya çıkmış diyecekler. Yani Muharrem İnce ve CHP hazırlayacağı raporla Amerikalıların ve FETÖ'nün ekmeğine yağ sürmüş olacak. Keşke bu yola tevessül etmeseydi.
Ayrıca CHP'nin hazırlayacağı rapor bence Fethullah Gülen'in iadesi noktasında iadesine önemli bir etki yapacak. Şöyle, CHP'ler eğer hükümeti eleştirir, Adalet Bakanlığı'nı eleştirir ve evraklar eksik, şöyle olmuş böyle olmuş gibi bir rapor ortaya koyarlarsa, Amerikalılar zaten Fethullah Gülen'in iadesini o raporu da örnek göstererek, ona dayanarak zaten vermek istemiyorlar. İyice yokuşa sürerler.
Evet.
Yani evrağınız eksik demeye başlarlar, hala diyorlar gerçi de. Yani bizim devlet olarak, millet olarak Fethullah Gülen'in Türkiye'ye getirilmesi noktasında CHP'nin ortaya koyacağı olumsuz bir rapor bu işleri tamamen öteleyebilir. Türkiye'nin evet. elini zorlaştırabilir. Amerika karşısında masada elimizi zayıflatır.
Zaten Amerika Birleşik Devletleri Fethullah Gülen'i iade etmemek için bahaneler arayıp Aynen. duruyor. Yani Türkiye kolilerce iade evrakı gönderdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ iki defa gitti. Amerika'da görüşmeler yaptı. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan görüşmelerinde sık sık bu konuyu gündeme getirdi. Ama Amerikalılar Gülen'i iade etmemek için bahane arayıp duruyor. Bu bahanelerine yeni bir daha delil elde etmiş olacaklar. Bir de tabii şimdi yeni bir tartışmamız da prompter tartışması.
Evet.
Yani bu prompter tartışması da çok garip bir tartışma. Bir anlat istersen, nereden çıktı bu prompter tartışması? Dinleyicilerimizi bir bilgilendirelim bu konuda. Muharrem İnce'nin iddiası ne kadar doğru değil, onu da öğrenmiş olalım.
Dün akşam itibariyle zaten o iddia çürüdü bir kere. Sayın Cumhurbaşkanı Antalya'daydı galiba. İftar programında konuşurken kendi masasında oturan bir misafiri akşam namazını eda etmek için mescide gidiyor ve dönüşünde biz o görüntüleri çok sık yaşadığımız için hak verebildim açıklamaya açıkçası. Dönüşünde korumalar Sayın Cumhurbaşkanı kürsüde olduğu için içeride salondaki hareketliliği sınırlı tutmak istiyorlar evet. güvenlik tedbiriyle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu misafirinin masasına geçmesini koruma tanıyamadı muhtemelen. Geçişini engellediği için Sayın Cumhurbaşkanı onu fark ediyor. Hı hı. Ve bekliyor. Müdahale etmiyor öncesinde. Konuğunun masasına geçmesini bekliyor ama bir türlü açılmayınca koruma müdürü Muhsin Köse'yi çağırarak hı hı. Işte namaza gittiğini, misafirinin masaya alınmasını talimatını veriyor ve korumalar o anda zaten görüntüleri çıktı. Hareketleniyor ve evet. Cumhurbaşkanımızın konuğu masasına oturuyor. Cumhurbaşkanımız da muhtemelen orada konuğuna verdiği önemi göstermek için konuşmasına başlamıyor. Yerine oturana kadar bekliyor. Hı-hı. Tabii sosyal medya yalanları var. Bu görüntü ilk düştüğü anda birçok kişi görmeniz lazım. İşte prompter bozulunca şöyle oluyor, böyle oluyor. Biz Tayyip Bey'i bildiğimiz için meydanlarda prompter bozulsa bile Hı-hı. yani o konuşmasına o meydanlara hakim hitabetini ortaya koyardı açıkçası. Evet. Orada bir gariplik olduğu belliydi ama işte sosyal medyadan bir şey yakalayıp üzerine gidip bir hükümete yönelik, cumhurbaşkanı yönelik mal bulmuş mağribi hesabı evet. Harekete geçenler Hı-hı. şeyi açıklamayı beklemeden üzerine atladılar yani, açıkçası.
Tabii şimdi bu sosyal medyada bunun yapılması normal. Çünkü sosyal medya kontrolsüz bir alan. Orada evet. Herkes istediği bir şekilde yazabiliyor. Ama CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün yaptığı bir mitingde bu görüntüleri izlettirdi mitinge katılan vatandaşlara. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını ekrana yansıttı. Mitingi izleyen vatandaşlar da ekranda Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinliyorlardı. Ve sonra Cumhurbaşkanımız konuşmasını ara verince meydandakilere dönüp dedi ki Muharrem İnce prompter bozuldu, onun için konuşamıyor. Sonra arkasından da şöyle bir ifade kullandı. İşte biz camdan konuşan değil candan konuşanlarız. Yani Muharrem İnce burada yine aceleci davrandı. Olayın aslını öğrenmeden böyle bir yanlışa imza attı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bugün gereken cevabı verdi zaten. Evet. Ben sana dedi prompter konusunda en iyi dersi veririm dedi. Çünkü sen de biraz önce söyledin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir hitabet ustası.
Evet.
Yani tabii ki konuşmalarında prompter kullanıyor. Pek çok lider de kullanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet evet. Bahçeli kullanıyor. Başbakan Binali Yıldırım kullanıyor. Diğer ülkelerdeki siyasetçiler de prompter kullanıyor. Çünkü her şeyi akıllarında tutmaları mümkün evet. değil. Pek çok rakamlar veriyorlar mitinglerde, konuşmalarında. O nedenle prompter onlar için büyük bir kolaylık. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinglerinde özellikle prompter'a bağlı kalarak konuşan bir lider değil.
Çok defa çıkıyor.
Çok defa prompter'ın dışına çıkıyor, irticalen konuşuyor, halkla diyaloglara giriyor, halka sorular soruyor. Bunlar prompter'daki metinlerde yazmıyor zaten. Ve Cumhurbaşkanı'nın kendine has bir üslubu var zaten. Bu üslubunu prompter'daki metinlerde yansıtmak mümkün değil. Kasımpaşalı üslubu diyoruz ya mesela. Kasımpaşalı üslubu var Cumhurbaşkanımızın. Ve bu üslubuyla halkla diyalog kuruyor. Sen de söyledin biraz önce. Eğer orada prompter bozulmuş olsaydı Cumhurbaşkanımız prompter bozulmuş olsa bile konuşmasına irticalen evet. devam ederdi. Orada farklı bir durum oldu belliydi. Ve o konuğuna gösterdiği saygının gereği konuşmasına ara verdi. Ve daha sonra devam etti. Bugün de gereken cevabı verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama bu prompter tartışması da siyasetimize girmiş oldu 24
Biz gazeteciler açısından da şunu gösterdi. Meydanlar ısınıyor ama kim Hı. profesyonel hareket ediyor, kim amatörce, kimin Hı. ekibi iyi. Çünkü danışmanınızdan tutun da o sahneye çıkana kadar bir sürü kişi sizinle birlikte bir ekip ruhu var aslında. Muharrem İnce, Sayın İnce bence bir canlı yayına bağlanıp FETÖ'nün iadesi konusunda Amerikalılardan telefon aldım deyip bu Amerikalıyı açıklayamaması. İki, prompter konusunun gerçeğin ne olduğunu beklemeden miting meydanına taşıyacak kadar hızlı hareket etmesi. Ya danışman kadrosunda bir sıkıntı var. Hı hı. Ya da kendisi tamamen bu tür şeyleri sosyal medyadan etkilenip anında meydana taşıma evet. gayretinde.
Tabii bir de bir apolet tartışması var Muharrem İnce'nin başlattığı. Apolet tartışması da Cumhurbaşkanımız Malatya'da Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu düzenledi bir iftar yemeğine katıldı. O iftar yemeğinde 2. Ordu Komutanı Metin Temel Paşa da vardı. Evet. Ama Cumhurbaşkanımızın konuşmasını General Temel Paşa'nın alkışlamasını Muharrem İnce bir sorun haline getirdi. Ve Paşa'nın generalin apoletlerini sökeceğini ifade etti. Bu da siyasetimizde apolet tartışmasını başlattı. Bu da bence Muharrem İnce'nin başlattığı yanlış tartışmalardan biriydi. Çünkü Metin Temel Paşa Zeytin Dalı Harekatı'nın kahramanı.
Evet.
Yani Afrin'de 58 günde şehir merkezi ele geçirildiyse bunda en büyük paylardan biri bu harekatı yöneten Metin Temel Paşa'nındır.
Evet.
Ama Muharrem İnce Metin Temel Paşa'yı hedef alarak yanlış bir strateji izledi bence.
Ben şunu da ekleyeyim. Katılıyorum dediğinize. Şu an Sayın Temel Paşa ne yapıyor diye sorduğumuzda Sayın Muharrem İnce'ye askeri bir görevinden dolayı cevap bile veremiyor.
Evet.
İkincisi şu an İsmail Metin Temel Paşa Irak'ın kuzeyinde devam eden Kandil'i kuşattığımız operasyonu yönetiyor.
Hı-hı.
Şu an İsmail Metin Temel Paşa'nın moralini bozmak bile inanın onun emir komutasındaki binlerce Mehmetçi'ye bile yansıyabilir.
Hı hı.
Şu an bizim sınır ötesindeki harekatlardan dolayı komutanlara, sahadaki Mehmetçi'ye kadar moral motivasyonla bu işler işliyor.
Evet.
Ama şu an Sayın Muharrem İnce diyor ki apoletlerini sökeceğim. Bu bir asker için ister istemez moral bozucu.
Evet.
Konsantrasyonu bozuyor olabilir. Hı hı. Metin Temel Paşa bugün Irak'ın kuzeyinde Kandil'i fethetmek üzere.
Hı hı.
Fırat Kalkanı'yla 15 Temmuz sonrası kısa süre içinde 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. Kısa süre içinde Fırat Kalkanı harekatını başlattı ve yönetti. Dediğiniz gibi 50 küsür günde de Afrin'i aldı. Hı hı. Bugün de sessiz sedasız Kandil'i kuşattı. 2. Ordu Komutanı olması hasebiyle Irak ve Suriye sınırları onun sorumluluk sahasında. Bugün bölgede. Şunu Muharrem İnce eleştirebilirdi alkışlamasını askeri üniformayla ama bu kadar üzerinde durması inanın terörle mücadeleye zarar verir.
Peki Muharrem İnce bu eleştirilerini o paşanın İsmail Metin Temel Paşa olduğunu bilerek mi yaptı yoksa bilmeyerek mi yaptı? Yani Temel Paşa olduğunu bilseydi bu eleştirileri yapmaz mıydı yoksa maksatlı olarak mı yaptı bu eleştirileri?
Bence bilmemesi imkansız. Metin Temel Paşa 15 Temmuz sonrası öyle ön plandaydı ki yani öyle görüntüler verdi ki bilmeyen yoktur. Hı-hı. Yani sadece Türkiye'de değil bölgedeki gelişmeleri takip eden bölge ülkelerindeki birçok kişi bu harekatların İsmail Metin Temel Paşa tarafından yönetildiğini bilir. Sayın İnce'nin üzerine gitmesi, Metin Temel Paşa'yı hedef alması bilinçli mi? Tabii onu Muharrem İnce kendi bilir ama bu kadar da uzatması şüphe çekiyor açıkçası. Evet. Şu an size cevap dahi veremeyecek bir asker var.
Çünkü mesela bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Dedi ki Metin Temel Paşa dedi Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'lı teröristleri, YPG, PYD'li teröristleri alt etti, onları etkisiz hale getirdi. Onun apoletlerini söküp demir taşa mı takacaksın dedi.
Evet.
Yani ben eğer bilerek İsmail Metin Temel Paşa olduğunu bilerek bu eleştirileri bulunduysa Muharrem İnce açısından büyük bir eksiklik olduğunu evet. düşünüyorum. Ama bilmeden yani onun Temel Paşa olduğunu bilmeden böyle bir eleştiride bulunduğunu da düşünmüyorum. Tabii Temel Paşa 15 Temmuz'da sen de biliyorsun evet. FETÖ'cülerin hedefinde olan bir isimdi. İlk infaz edilecek evet. paşalardan biriydi. O açıdan da önemli Temel Paşa ismi.
Evet yani şu an yönettiği hali hazırda yönettiği Kuzey Irak'taki operasyon olsun. Bundan sonra Suriye'nin kuzeyinde yapılabilecek yine Membiç'e uygulanacak şu yol haritasında bile hı-hı. sorumluluk İsmail Metin Temel Paşa'nın 2. Ordu Komutanı olması nedeniyle. Yani açıkçası o kadar eleştirilmesi ben milli noktadan bakıyorum mevzuya. Terörle mücadele İsmail Metin Temel Paşa'yı seven Mehmetçikleri. Sağda eli silahlı olan Mehmetçikleri olsun. Çünkü İsmail Metin Temel Paşa bildiğim kadarıyla 15 Temmuz öncesinde de Van Asayiş Kolu Ordu Komutanlığı yaptı. Bölgede sevilen bir isim, bölgeyi bilen, yıllarca terörle mücadele etmiş bir isim. Hı hı. Bu tür komutanların sadece ekrandan gördüğümüz kadarıyla bir seveni olmaz. Hı. Korucular, sağda olan bölge halkı olsun. Evet. Yani Muharrem İnce'nin İsmail Metin Temel Paşa'yı hedef alması, onun sevenlerini, onun emir komutasındaki askerleri, birçok kişiyi olumsuz etkiler. Moralleri bozar.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Nuri Göktaş sizlere sesimizin ulaşmasında yardımcı oldu. Programımızda konuğumuz olan Sabah Gazetesi Başbakanlık Muhabiri Ahmet Topal'a çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize vakit ayırdıkları için özellikle teşekkür ederim.
Ben Bilal Çetin, Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Satır Arası'nda önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Satır Arası.